Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Merivan Şaşmaz, fizikçiyim, deneysel fizikçiyim. Bugün etkinliğimizde size bilim ve bilimsel araştırma kavramları üzerinde bir şeyler vermeye çalışacağım. Bilimin temel özelliklerinden bahsedeceğim. Bilim felsefesi, etkinlik izlencemizi, bilim felsefesi ve bilgi, bilgi ve bilgi türleri, bilgi yöntemleri, bilgi edinme yolları, bilimin temel özellikleri, bilimsel araştırma, bilimsel araştırmalarda tüme varım ve tümden gelim içerecek. Bilim nedir arkadaşlar? Bilim nedir diye sormak istiyorum sizlere. Bilim nedir? Bilim nedir? Ercan, mikrofonu konuşmak isteyen arkadaşlarımıza paylaşalım. Bilim nedir? Hemen mikrofonu verelim.
Hani kanıtlanabilir, kanıtlanabilir
Kanıtlanabilir
konular. Hani
konular. Güzel.
yani.
Başka katkı sunmak isteyen? Bilim nedir deyince aklınıza ne geliyor? Lütfen.
Hayat aslında insanlar hayatta kalma yöntemini bulmak için koyduğu kurallar ve buna sürekli yeni kurallar eklemesi diyeyim.
Hayatta kalmak için uğraşları gibi. Güzel.
Hocam deney ve gözlem yoluyla yeni bir bilgiye ulaşma diyebilirim.
Yeni bir bilgiye ulaşmak, tam bir bilim insanı kafasına göre bilim. Başka, bilim arkadaşlar aslında merak olarak tanımlayabiliriz. Bilim, laboratuvar önlüğünü giydiğinizde değil, çevrenize bakıp bu neden böyle diye sorduğunuz zaman başlıyor. Kitaplardaki formüller aslında o büyük maceranın arkadaşlar sadece notları. Asıl bilim sormaktan ve hiç sönmeyen o merak duygusundan geliyor. Bu yüzden arkadaşlar merak etmekten ve soru sormaktan hiçbir zaman kaçınmayın. Her zaman bu aklınızda, sizi hiçbir şey bundan alıkoymasın. Unutmayın ki arkadaşlar şu an işte kitaplardan gördüğümüz ya da örneğin en son Aziz Sancar'ı düşündüğümüzde neydi bu bilim insanları? Bir zamanlar sadece cevap arayan birer küçük çocuklardı arkadaşlar. Soru sormaktan ve merak etmekten vazgeçmiyoruz. Bilim felsefesi ve bilgi kısmına geldiğimizde bilim kavramını açıklamak için öncelikle kelime kökenine inmemiz gerekiyor. Bilim şiir kelimesi, Latince şiir kelimesinden geliyor, bilmekten geliyor. İşte scientist diyoruz değil mi bilim insanlarına? Bu da bilinen şey scienta. Scienta'dan türemiş durumda. Bu bakımdan terimsel kökeninden yola çıkarak bilimi bir bilgiler kümesi olarak düşünmek, tanımlamak mümkündür. Modern anlamda bilim arkadaşlar 16. 17. yüzyıllarda ortaya çıkan önemli sosyal ve siyasal değişiklikler sonucunda doğayı ve toplumu anlama ve açıklamada geleneğin yerini alan bir düşünce tarzı olarak karşımıza çıkmakta. Burada şaşırtıcı olan bir şey var ki 1833'lü yıllarda fizikçi William Whewell ilk defa bilim insanı kavramını kullanıyor. Daha önce doğa filozofları diye bilinen bilim insanları için artık bir doğa filozofları yerine bilim insanları kavramı kullanılıyor. Buradaki şaşırtıcılık ne arkadaşlar? Bir Newton'u, Galileo'yu düşündüğümüz zaman aslında bunlar hiçbir zaman kendilerine bilim insanı demediler. Çünkü bu terim o zamanlar yoktu. Onlar kendini doğa filozofu olarak görüyordu. Bilim insanı yani scientist kelimesi William Whewell tarafından ortaya atıldı ve bu aslında bize neyi gösteriyor? Bilimin doğa filozoflarından scientist'e, bilim insanlarına dönüşmesi, burada işte William Whewell'dan falan, aslında bize bilimin felsefeden kopuşunun çok yakın bir tarihte olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda düşünürsek. Peki neden o güne kadar filozof deniyor da bilim insanı denmiyordu diye düşünürsek? Çünkü artık bilim arkadaşlar sadece düşünmek değil, artık deneyim yap, ölçmek kavramlarını gerektiriyordu. İşte bilim felsefesi tam bu ayrımın, yani düşünce ile olgu arasındaki o ince çizginin nerede başladığını sorgulamakta. Bugün bilgi konusuna baktığımız zaman aslında hepimiz birer bilgi avcısıyız, değil mi? Peki bu bilgilerin hepsi bilimsel mi? Mesela bir şarkı dinlediğinizde hissettikleriniz ya da bir rüya görüyorsunuz. Evet, bunlar nedir? Heybenizde bir bilgi var ama bunlar bilimsel mi? Dolayısıyla arkadaşlar, burada bilimsel diyebilmemiz için bizim neye ihtiyacımız var? Nesnelliğe. Nesnelliğe kesinlikle. Nesnellik bilginin konusunu oluşturan olayların gözlemlenebilir ve kanıtlanabilir olması anlamına gelir. Ve bilim dememiz için bir kere öznellikten çıkmak zorunda hissederiz. Yani bir bilginin bilimsel sayılabilmesi için sadece sizin değil, herkesin gözlemleyebileceği ve kanıtlayabileceği bir zeminde olması gerekir. Bilim felsefesi ise aslında elimizde bir ne yapar? Mantıksal süzgeç sunar. Bilim felsefesi ile biz ne yapıyoruz? Bütün bunlara bir mantıksal süzgeç tutuyoruz. Bu bilgi gerçekten nesnel mi diyerek soruyor bilim felsefesi ve ne yapıyor arkadaşlar? Aslında bilimin bir nevi röntgenini çekiyor. Yani bilim felsefesi bilginin mantıksal süzgeçten geçirilmesini sağlıyor ve bilimin röntgenini çekiyor. Bilim ne arkadaşlar? Aslında bir yapboz. Rastgele bilgiler yığını değil, her parçanın mantık ve olgularla birbirine kenetlenmiş bir sistematik bütün oluşturduğunu söyleyebiliriz burada, bu yapbozluk temelinde. Altın ölçütümüz neydi bizim? Nesnellik. Evet, nesnellik arkadaşlar. Bilgiyi sanattan, felsefeden ve inançtan ayıran temel fark onun ölçülebilir ve gözlemlenebilir, yani ampirik bir gerçekliğe dayanmasıdır. Bilim felsefesinin görevi de arkadaşlar, bilimin bu yapısını mantıksal bir süzgeçten geçirdi. Nasıl çalışıyor ve hangi yöntemle ulaşıyor gibi sorularla bir analizör görevi görmektedir. Bilgi ve bilgi türlerine baktığımız zaman arkadaşlar, bilgi statik bir kavram olmaktan ziyade gözlem ve araştırma, zihinsel organizasyon, veri ve anlam, yargılama gücü ve toplumsal üretim gibi farklı boyutlarla tanımlanabilir. Örneğin süreç gözlem ve araştırma kısmında bilginin statik bir yapı olmadığını ve 5 temel aşamadan oluştuğu bir süreç olduğunu bu karikatür aslında bize bunu gösteriyor. Gözlem ve araştırma kısmımız ne arkadaşlar burada? Şuradaki süreçte bir sürü ne giriyor? Bakın, mikroskop var, işte kitap var, veriler var. Bilgi girişi, gözlem ve araştırma kısmında. Ve gerçekler kısmında arkadaşlar, bunlar doğrulanmış gerçekler kısmında bir bloklara dönüşüyor. Zihinsel organizasyonda arkadaşlar, bu gerçekler mantıksal bir süzgeçten geçiriliyor ve zihinsel bir sistematiğe kavuşturuluyor. Veri ve anlam kısmında düzenli veri ve anlamlandırma damgası yiyerek ne yapıyor? Artık bilgi haline geliyor. Bir sürü şeyler girdi ve burada artık bilgi haline geldi. Yargılama gücünde arkadaşlar, elde edilen bilgi bireye doğru yargılarda bulunmasını sağlayan bir anahtar sunuyor ve toplumsal üretim kısmında da son olarak bu bireysel bilgi diğerleriyle etkileşim halinde olarak ortak bir sosyal yapıya ve dile dönüşerek ne yapıyor? Bu karikatürdeki döngüyü tamamlanmış oluyor. Gözlemlenmiş gerçekler, mantıksal sistem, veriye yüklenen anlam, sağlıklı muhakeme ile ne dedik biz? Yargılama gücüne girdi ve oradan da en son toplumsal üretim döngüsü ile döngüyü tamamlamış oluyor arkadaşlar. Bu tanımlar dahilinde bilgi türlerini 6 ana başlıkta tanımlamak, incelemek mümkün. Nedir bunlar? Bir, ilk üçüne bakarsak gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi. Ne dedik? Her bilim bir bilgidir, değil mi? Ama her bilgi bir, evet, evet güzel. Gündelik hayattaki tecrübelerimiz bizi gerçeğe yaklaştırır, değil mi? Bu nedir? Gündelik bilgi kısmıdır. Teknik bilgi ne yaptı? Hayatımızı kolaylaştırdı. Sanat bilgisi ne yaptı? Dünyamızı güzelleştirdi. Evet, dünyamızı aynen güzelleştirdi. Fakat bunların hepsinin evrensel bir doğruya dönüşmesi için ne diyordu bize bilim felsefesi? Mantık süzgecinden geçmesi. Dolayısıyla bilim süzgecinden geçmesi bizim için şart arkadaşlar. Bu görselimizde de üç farklı yüzünü görüyoruz bilginin. Bir yanda günlük bilgi, duyularımızla işte elde ettiğimiz gündelik. Sıradan bir insan bununla yetinir. Fakat bilim insanı için yeterli midir? Değildir. Bir yanda şurada teknik bilgi arkadaşlar. Hayatımızı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Fakat tek başına bilimsel midir? Değil mi? Diğer yanda da işte sanat, hayal gücü, güzellik, estetik kavramları var. Bu üç bilgi türünün ortak noktası arkadaşlar, evrensel bir gerçekliğe dönüşmek için bilimsel süzgeçten geçmesi, yani bilimsel yönteme ihtiyaç duymasıdır. Her bilim bilgidir ama her bilgi bilim değildir. Peki diğer üçü neydi? Onlar da dini bilgi, felsefi bilgi ve bilimsel bilgidir arkadaşlar. Bu üçünün de farkını iyi kavramalıyız. Dini bilgi, inanç ve vahiy temelli bir yaşam rehberi sunar. Felsefi bilgi, laboratuvarlarla ilgilenmez. Tamamen akıl ve mantık yürüterek varlığı sorgular. Bilimsel bilgi ise en katı olanıdır burada. Neden? Aynen. Neden? En katı olanı mutlak sistematik bir yöntemle kanıtlanmış olmalı. Düzenlenmiş ve nesnelere doğrudan dayanmak zorundadır. Bilgi türleri arasındaki bu geçiş insanın dünyayı anlamlandırma çabasının farklı katmanlarını da temsil etmektedir. Bilgi yönetimine geldiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza bu dört farklı gözlük çıkar. Burada mesela arkadaşlar rasyonalist der ki akıl her şeydir. Akıl her şeydir. Sezgici ne der buna? Zeka yetmez. Ancak sezgiyle hakikati yakalayabiliriz. Pragmatist ne diyor buna? Pragmatist de der ki işe yaramıyorsa doğru değildir. Bir faydasını görmedik. Doğru değildir diyor. Empirist ise görmediğim, dokunmadığım şeye inanmam. Her şey deneyimdir der. Peki sizce bunlardan hangisi haklı? Hem faydalı hem de akıl dışı olabilir mi?
Hepsi aslında bir alana sığdırılmış, yani
Değil mi?
sadece tek bir bakışla bakılmış yani.
Değil mi?
Önce o çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Çok güzel. Sizinki de güzeldi. Çünkü yani aslında bir nevi günümüzde de karıştırılan bir kavram. Bir şey faydalıysa hayatımızda olmalı. Yoksa neden hayatımızda var gibi. Ama bu ne oluyor? Öznellik oluyor. Nesnel olmuyor. Evet, nesnel olmuyor. Dolayısıyla genel bir yaklaşım olmamış olur. O bazda ben de hepsi olarak düşünüyorum. Katkı sunmak isteyen varsa devam edelim, yoksa ben devam edeyim. Bilgi edinme yollarımız arkadaşlar nereden geçer? İnsan öğrenmek, bilgi elde etmek ve bilim yapmak için çeşitli kaynaklardan yararlanmış ve halen yararlanmaktadır. Nedir bunlar? Bireysel yaşantılar, otorite, tümden gelim, tüme varım, bilimsel yöntem. İnsanlık olarak bilgiyi ararken bazen kendi tecrübemize güvendik. Değil mi? Bireysel yaşantılar kısmına. Bazen büyüklere sorduk. Bazen akıl yürüttük. Ancak bugün modern dünyada bizi en sağlam gerçekliğe ulaştıran nedir arkadaşlar? Bilimsel yöntemdir. Tüm bu süreçleri de içine alır. Çünkü deneyimi, işte otoriteyi, bütün bu süreçleri de içine alır ve bizi en doğru sonuca, en sağlam gerçekliğe ne ulaştırır? Bilimsel yöntem ulaştırır arkadaşlar. Kavramsal olarak bilime baktığımız zaman, bilim uygarlık tarihi boyunca önemi artan bir olgu olsa da üzerinde uzlaşılacak tek bir tanım yapamadık, değil mi? Biz de kaç dakikadır herkes farklı. O bazda benim için merak diye tanımlamak, genellemek yetiyor. Başkası için, bir felsefeci için sorgulamak olacak belki de. Ancak genel kabul gören yaklaşımları bu şekilde özetleyebiliriz. Sistemli bilgi topluluğu, doğrulanabilirliği, yasa arayışı. Dolayısıyla bilim dediğimizde arkadaşlar, bugün sadece laboratuvarları düşünüyoruz. Fakat yüzyıllarca öncesinden İbni Haldun önce bilimi insanın doğruyu yanlıştan ayırma çabası olarak tanımlayarak işin içine bir de neyi koydu? Akıl yürütmeyi. Akıl yürütmeyi katmıştır. Ona göre bilimlerin bir kısmı doğal olarak aklımızla ulaştıklarımız, tabii olan kısım ve felsefi bilimler, bir kısmı da nakli olarak gelen, bize ulaşan bilgilerdir. Bilimin tek ve kesin bir tanımı olmasa da değişmeyen bir özü vardır arkadaşlar. İster modern laboratuvarda nesnel yasalara ulaşalım, bunları arayalım. İsterse İbn Haldun gibi düşünce gücümüzle doğruyu yanlıştan ayıralım. Bilim, insanın hakikate ulaşmak için yürüttüğü en sistemli çabalardır. Hakikate ulaşmak için yürüttüğümüz en sistemli çaba olarak genelleyebiliriz. Bilimin temel özelliklerine bakarsak, ne gelir aklınıza bilimin temel özelliklerinde?
Nesnel,
güzel.
Evrensel olması.
Evrensellik, güzel.
Kanıtlanabilir olması. Güzel. Zaten nesnel olması ile aynı. Doğruluğu olabilir.
Doğruluğu.
Tabii ama bu zamanla değişebilir.
Çok güzel.
Çünkü mutlak değildir yani. Her zaman yeni bilgiler elde ediliyor ve bu yeni bilgiler eskisini çürütebilir.
Çok güzel.
Bu şekilde yani.
Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bilimi diğer bilimlerden ayıran en büyük gücü, arkadaşımızın da bahsettiği gibi, onun kusursuz olmasından değil, tam tersine yanlışlanabilir olmasından gelmekte. Ve sürekli eleştiriye açık olmasında yatar. Bilim, tekli somut olayları inceler, genelleyicilik özelliği vardır. Bunları bir teori etrafında birleştirir ki bu soyutlama özelliğidir. Ve sonuçları herkesin testine sunar, objektiflik olarak. Unutmayın ki bilimde hiçbir doğru sonsuza kadar tartışılmaz değildir. Her bilimsel bilgi daha iyisi ve daha açıklayıcısı bulunana kadar nedir? En iyi gerçektir. Daha iyisi bulunana kadar. Ama sürekli yanlışlanabilirliğe, eleştiriye açıktır. Şimdi bu karikatürde de gördüğümüz gibi arkadaşlar, bilim neydi? Kendi hatalarını düzeltebilen, şeffaf ve her türlü denetime açık bir sistemdir. Onu güvenilir kılan şey yanılmaz olması değil, sürekli kendini eleştiri ve yanlışlama süzgecinden geçirmesidir. Yine biraz önce bahsettik kanıtlanabilirliği, evrenselliği, seçiciliği. Neden seçicidir peki?
Çünkü her konu bilimsel bilgi konusu
olamaz. Evet, güzel.
Yani dediğiniz gibi öznel konular da var.
Evet.
O yüzden bir şeyin daha çok kanıtlanabilir olması lazım.
Bir de evrendeki olgular sonsuz çeşitlilikte ve bilim bunların hepsini inceleyemez, bunları irdeleyemez, değil mi? O sonsuzluğa ulaşmak mümkün olamadığından ve bahsettiğiniz gibi. Ama öznellik varsa zaten burada bilimsel mi sorgulamak da gerekir. Ve gizli dünyayı keşfetme amacıdır. En önemli özelliklerinden biri de gizli dünyayı keşfetme amacının olmasıdır. Hakikati bulmak zordur. Her yöntem farklı bir kapı açar. Bilim ise ne yapar? O kaosu düzenler. Düzeni bulabilir ancak bulduğu sonuçlar her zaman için muhtemel ve yanlışlanabilirdir. Bizi o kaostan kurtarır. Ama her zaman için yanlışlanabilirlik özelliği ve muhtemel özelliği bakidir. Bilimin işlevlerine baktığımızda arkadaşlar, bu üç işlevini bir doktorun hastasına yaklaşımı gibi düşünebiliriz. Önce ne yapar doktor? Semptomlara bakıp hastalığın ne olduğunu tespit etmeye çalışır. Nedir bu? Anlama kısmı. Sonra bu hastalığın neden ve nasıl olduğunu tahlillerle çözmeye çalışır ki bu açıklama kısmıdır bilimin işlevlerinden. Nasıl ve niçin oluştuğu sorusunun cevabındadır, gizlidir. En sonunda ise doğru tedavi yöntemini uygulayarak ne yapar? O hastalığı kontrol altına alır. Kontrol altına alır ve sağlığı burada ne yaptı? Kontrol altına alınca yönetmiş oldu. O sağlığı artık yönetmiş oldu. Bilimde evrene, doğaya ve topluma tam olarak böyle yaklaşır arkadaşlar. Bilim bir dedektif gibidir. Önce ipuçlarını toplar ve olayı tanımlama yapar ki anlama kısmıdır. Sonra bu ipuçlarını birleştirerek bu durumun nasıl oluştuğunu çözer ki açıklama kısmı. Ve en sonunda benzer olayların olmaması için ne yapar? Önlem alır. Herhangi bir olumsuz durumun olmaması için ya da oluşan durumun devamı içinde bir önlem alır. Buyurun lütfen.
Mesela önlem alınır dediniz de mesela 40 yıl öncesine kadar mesela sigara bile sağlıklı olarak doktorlar tarafından önerilen bir şeydi.
Gibi.
Mesela bilimin pahalılığı yüzünden kimse buna karşı çıkamıyordu mesela. Karşıt bir argüman sunamıyordu. Ama bilimin doğruluğu tekelleşmesini sağlıyor. Herkes istediği gibi istediği şeyi insanları yönetebiliyor mesela. Fayda kar zarar oranına bakıyor belli bir oranda. Yani buna göre bilimin faydası daha çok zarar olmuyor mu? Mesela
Ama burada genelleyicilik dedik. Yani ne yaptınız? İş sigara üreticilerine dönüştü. Değil mi?
evet.
Pragmatizm özelliğini kullandık aslında burada. Faydacılık kısmında kaldık. Aynı durum şu an güncel olarak bu 40 yıldan beri süre gelse de şu an güncel durumda da güneş enerjisiyle elektrik üretimi kısmında da aynı şeyi yaşıyoruz. İnsanlar daha önce üretebiliyor, fazlasını satabiliyordu. Çok da şeydi. Daha çevreci, daha
Güneş enerjisinde de yine tekelleşme var
şu
mesela.
anda zaten artık yasaklandı. Artık ürettiğini kullanmak zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Yani yine farklı bir faydacılık söz konusu oldu ve başka bir kontrol durumuna geçildi.
Yani yine de sonuçta kar zarar ilişkisine göre büyük
Gözetmek
şirketlerin
zorundasın zaten. Bilimsel yöntemde bunu gözetmek zorundasın. Bu işe neden girdiğini gözetmek zorundasın. Bu iş zamana, emeğe değecek mi? O bilimsel yöntemde bunu belirlemek zorundasın zaten. Bunsuz ona ulaşamazsın. Bir sonraki dersimizde de bunu irdeleyeceğiz inşallah. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bilimsel araştırma rastgele bir arayış değil. Bir problemi alıp onu sistemli bir süzgeçten geçirerek toplumsal bir faydaya dönüştürme sanatıdır dedik. Bugün sınıfta çözdüğümüz her küçük problem yarının ekonomik ve sosyal gelişimini besleyen bir kök görevi görecektir. Ki burada hep eminim sizde de vardır. Bu bilgiler bize niye lazım ki? Daha sonrasında anlayacaksınız eminim. Bilimsel araştırmada bir puzzle'ı çözmek gibidir arkadaşlar. Elimizdeki parçaları tarafsız bir şekilde birleştirip genel bir resme uyarlamaya çalışırsınız ve bu süreçte en önemli rehberiniz sonucun doğruluğundan ziyade izlediğiniz yöntemdir. En önemli sürecidir. Tümden gelim, bu kısımları hızlı geçeceğim. Sizi hemen yemeği almam gerekiyor. Tümden gelim de arkadaşlar aslında zihnimizin bir mantık makinesi gibi çalışmasıdır. Tümden gelim deyince eminim birçoğunuzun aklına direkt Aristo geliyordur. A eşittir B, B eşittir C ise A eşittir C eşitliği. Eğer kurduğunuz temel taşlar yani öncüler sağlamsa ulaştığınız sonuçta sarsılmaz bir kesinliğe ulaşır. Aristo'dan bugüne miras kalan bu yöntem bize şunu öğretir. Doğru bir hükme varmanın yolu önce başlangıç noktalarının doğruluğundan emin olmaktır. Mantık süzgecinden geçen her bilgi rastgele bir tahminden çok daha güçlüdür. Peki tümevarım bize ne diyor arkadaşlar? Tümevarımsa bize başka birinin söylediği hazır genel doğrularla yola çıkılmaz. Hemen ona inanılmaz. Ve önce kendi gözlemlerini yap der. Bu da Francis Bacon'dan süre gelmiştir. Açtığı bu yolda bilim bir dedektif titizliğinde ilerler ve tekil parçaları yani verileri toplar ve onları birleştirerek evrensel yasalara ulaşır. Unutmayalım ki sarsılmaz bir genel yargıya varmanın en güvenilir yolu küçük ama somut gözlemlerden oluşan o temeli inşa etmekten geçer arkadaşlar. Biz burada vermeye çalıştığımız en büyük aşama etik idi değil mi? Yapay zekanın etiğiydi. Dolayısıyla ben burada Gemini'den görsel kullandım. Ve muhakkak vermekten, kaynaklarım kısmında vermekten tereddüt etmemeliyim arkadaşlar. Herhangi bir durumda bana mesasmaz.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.